Evet, şimdi John'un dediği gibi Tanrı'nın sözüne bakacağız ve Yuhanna'nın yazdığı bölüm üzerinde çalışacağız. Biliyorsunuz dört tane Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümleri var. İlk üçünde İsa'nın hayatı daha çok anlatılır ama Yuhanna bölümünde İsa'nın kimliği öne çıkarılır. Kimdir? İsa'nın özellikleri ve kimliği öne çıkarılır. O zaman şimdi biraz bu sanki bir çalışma gibi olsun. Bunu inceleyelim ve buradaki ayetler hakkında biraz fikir yürütelim ve biraz derin derin düşünelim diye çalışmamı hazırladım. Evet, şimdi ekmek. Ekmek çok önemli değil mi? Yani bizim bütün canlıların yaşamak için bu gıdayı almamız lazım. Kavgalar, savaşlar hep onun yüzünden oluyor, onun için oluyor. Mesela Fransız devrimi sırasında meşhur 16. Louis'nin eşi Marie Antoinette halkın neden isyan ettiğini sormuş yardımcılarına. Onlar da ekmek bulamıyorlar efendim, bu yüzden bağırıp çağırıyorlar sokaklarda deyince o da anlayamamış. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler demiş. Ama bunun bu aslında onun hayatına mal olacak sürecin başıydı. Sonunda biliyorsunuz giyotinle idam edildi. Hep ekmek yüzünden. Evet, ekmek aslında çeşitli tahıl unları, su, tuz ve maya karışımı hamurun pişirilmesiyle yapılan en temel gıda maddesi. Biz Türkler ekmeği çok severiz. Ekmek olmadan yemek yersek karnımız doymaz. Yerde bir ekmek görürsek onu alıp böyle ayak altından kaldırır yüksek bir yere koyarız. Evet, ona nimet deriz. Nimet sözlükte iyilik, lütuf, bağış olarak açıklanıyor. Kelime anlamı bu. Aynı zamanda insan yaşamı için gerekli olan bütün değerli şeyler anlamı da var. Ekmek parası deriz mesela. Ya da ekmeğini kazanmak. Bu deyimler aslında çağımızda bir insanın hayatını sürdürmek için kazanması gereken parayı ifade eder. Ekmek parasıyla sadece ekmek almıyoruz. Barınma, ısınma, giyim gibi fiziksel ihtiyaçlarımız ve bunun yanında eğitim, güvenlik gibi sosyal ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani ekmek parası dediğimiz zaman aslında yaşamımız için gereken her şeyden bahsediyoruz. İster gıda maddesi, isterse diğer şeyler olsun, ekmek yaşamımızı devam ettirmek için en önemli şeydir. Ekmek yaşamak için ihtiyacımız olan şeylerin mecazi ismidir. Ekmek olmadan yaşam da olmaz. Kısacası ekmek yaşamdır. İnsan ekmek olmadan yaşayamaz diyoruz ama bakın İsa ne diyor? Matta 4:4 İnsan yalnız ekmekle yaşamaz diyor. Bu ayete sonra tekrar döneceğiz. Sadece bir kısmını aldık. Şimdi İncil'deki en ünlü hikayelerden birine bakalım. İsa'nın 5000 kişiyi doyurması. Bu 4 İncil'de de anlatılan tek hikaye budur. Bazı farklılıklar vardır ama bütün yazarlar bunu anlatmışlardır. Yuhanna 6:5-14 İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa, halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. Şimdi müthiş bir mucize. Yani 5 ekmekle. Orada 5000 erkekten bahsediyorlar aslında. Kadınlar ve çocukları da koyarsak belki 10-12 bin kişi vardı. O zaman 5 ekmek ve 2 balıkla bu kadar insanı doyurdu. Bir de arttı. Yani bu mucizeyi gördüler ve dediler ki gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur. Ama budur dediler de peki buna iman ettiler mi? Bakalım etmişler mi? Bunun cevabını İsa bize veriyor. Devam eden, yani aynı bölümde devam eden 6. bölümde 26. ayetten başlayarak okuyalım. İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Bunun üzerine görüp sana iman etmeniz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yedi. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için ona gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Şimdi bunun üzerinde birazcık düşüneceğiz ama önce bir iki noktaya hemen dikkat çekelim. Bir kere bu kadar mucizeyi görmelerine rağmen hala bize ne göstereceksin diye soruyorlar. Birincisi bu. İkincisi de Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani kendi çabalarıyla Tanrı'nın bu ekmeği devamlı vermesini nasıl sağlarız diye soruyorlar. Ama iman etmiyorlar. İnsanlar bir sürü mucize gördükleri halde İsa'ya iman etmiyorlar ama karınları doyduğu için onu takip ediyorlar. Elbette yaşamak için fiziki yiyeceklere ihtiyacımız var. Zaten İsa da kimseye ekmek yemeyin demiyor. Ama sadece fiziksel ihtiyacı şeylere ihtiyacınız yok. Kutsal olan yaşama da ihtiyacınız var demek istiyor. Çünkü fiziki yiyecekler beden içindir. Oysa beden ölümlüdür. Burada bir şey kalıcı ekmek ise ruh içindir. Onu alan sonsuz yaşama kavuşur. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Demin işaret ettiğim yerde. Tanrı'nın istediği işler için ne yapmalıyız? Tanrı ne istiyorsa yapalım da ekmeği sağlama alalım. Yine esas mesajı anlamadıkları gibi daha vahimi kendi çabaları ile Tanrı'yı hoşnut edeceklerini, onun beğenisini kazanacaklarını düşünüyorlar. Halbuki eğer bu mümkün olsaydı yasayı yerine getirir ve kurtulurlardı. Ama öyle olmadı. İnsanın yapacağı iyi işlerin iman olmadan hiçbir anlamı yoktur. Formül basittir. İsa'ya iman edeceksin. Tanrı'nın gözünde yapacağımız iyi işlerin faydası yoktur. Tanrı'nın amacı insanları iyi işlere yöneltmek değil, onları kurtarmaktır. İman eden kişi zaten kutsal ruhla değişir ve İsa'ya benzemeye başlar. Yapabileceğimiz en iyi iş, Tanrı'nın hoşuna gidecek en iyi iş, bizim yapabileceğimiz İsa'ya iman etmektir. Yapabileceğimiz en iyi iş budur. Kendi çabamızla yapacağımız işler, yasalara uymak, kiliseye devam etmek bizi kurtarmaz. Kurtuluş imanla olur. İman eden kişilerin hepsi Tanrı'nın gözünde eşittir. Çok imanlı, eski imanlı, çok tapınan, çok dua eden hiç fark etmez. Tanrı'nın gözünde bunun bir anlamı yoktur. Yürekten iman etmek. İşte bu Tanrı'nın istediği iyi iş budur. Yaşam ekmeği göksel ekmektir. İsa yaşam ekmeği benim dedi. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden asla susamaz. Şimdi Yuhanna 6, 37 ve 40. ayetlere bakıyoruz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderen isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. İsa insanların imansızlığından dolayı hiç moralini bozmadı. Çünkü babanın bütün planlarının yerine geleceğini biliyordu. Biz de böyle miyiz? Buna iman ediyor muyuz? Herhangi bir olumsuzluk yaşadığımızda aslında babanın planının eninde sonunda yerine geleceğine iman ediyor muyuz? Moralimizi bozuyor muyuz? Burada bunu şöyle bir aklımızdan geçirelim. Bu konuda biraz düşünelim. Evet, bu ayet çok önemli. Çünkü kutsal kitabın en önemli iki öğretisini birkaç sözcükle açıklıyor. Birincisi, Tanrı'nın Mesih'e belirli kişileri verdiği ve verdiklerinin hepsinin kurtulacağıdır. Diğeri ise insanın sorumluluğudur. Kurtulmak için kişi İsa'ya gelmeli ve onu imanla kabul etmelidir. Eğer birisi kurtulmuşsa, bu Tanrı'nın karşılıksız olarak verdiği lütuftandır. Ama eğer biri sonsuza kadar mahvolmuşsa, bu onun hatasıdır. Kutsal kitap belirli kişileri kurtuluş için seçtiğini öğretirken, Tanrı'nın kurtuluş için seçtiğini öğretirken, insanın müjdeyi kabul etme sorumluluğunu da öğretiyor. İsa'ya iman eden kurtulacaktır. Tanrı insanları iradelerine aykırı olarak kurtarmaz. Kişi ona tövbe ve imanla gelmelidir. Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelen hiç kimse geri çevrilmeyecektir. Yuhanna 6:44-51. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Müthiş. Yani o kadar güzel bir bölüm ki bu buradaki ayetler. Her şeyi aslında çok net bir şekilde anlatıyor. Evet, insan kendi içinde tamamen umutsuz ve çaresizdir. İsa'ya kendi başına gelecek gücü bile yoktur. Tanrı bir şekilde onun yüreğine bu arzuyu koymazsa, İsa'ya ihtiyacımız olduğunu bile anlayamayız. Elbette onu kabul etme ya da reddetme seçeneğimiz vardır. İşte bu noktada iman etmeyi seçersek ödülümüzü alacağız. Tanrı bunu vaat ediyor. İman eden sonsuz yaşama kavuşur. Burada kendi tanıklığımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında iman ettim ben. Şeker hastası olduğumu bilen bir arkadaşım, Rambabu adında bir şifacının İstanbul'a geleceğini, bu kişinin el koyup dua ederek insanları iyileştirdiğini söyledi. Aynı zamanda kendisinin Hristiyan olduğunu da söyledi. Şaşırdım. Ateist olduğum için böyle şeyler hakkında fazla konuşmazdım. Ona bu devirde böyle şeyler olmadığını, bunların batıl inançlar olduğunu söyledim. Ama o, gel gidelim ne kaybedersin diye ısrar etti. Aslında ben de meraklanmıştım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Gidelim görelim dedim ve gittik. Oldukça kalabalık bir toplantıydı. Üsküdar'da bir düğün salonundaydı. Hristiyanlık hakkında Türkiye'de yaşayan ortalama bir insanın olduğu kadar bilgim vardı. Yani aslında hiçbir şey bilmiyordum. Tapınmadan sonra Rambabu birkaç kişiye el koyup şifa için dua etti. Bunlar sırtı ağrıyan yaşlı bir kadın, kulağı duymayan bir adam vesaire filan da yani. Bu kişiler duadan sonra iyileştiklerini söyleseler de beni bu çok etkilememişti. Ama sonra Rambabu, burada İsa'ya iman etmek isteyen kişiler var, onlar ön tarafa gelsin dedi. Yani tercüman aracılığı, çünkü adam Türkçe bilmiyor. Belki John da o zaman onun yanında tercüme eden kişi de bilmiyorum. Evet. birdenbire kendimi orada buldum. Yani tercüman aracılığıyla İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna, çarmıhta öldüğüne ve 3 gün sonra dirildiğine iman ediyor musun dedi. Evet ediyorum dedim. Bu nasıl oldu anlamamıştım. Arkadaşım da şaşkınlık içindeydi yani. Ne oluyor falan dedi. Çünkü hiç öyle bir şey yoktu, birden oldu. İşte o zaman, o anlar şimdi sanki bir rüya gibi gittikçe silikleşen bir anı haline geliyor yavaş yavaş. Çünkü sanki her zaman yüreğim böyleymiş, sanki her zaman doğduğumdan beri Hristiyanmışım gibi geliyor. Yani o sanki bu olay bir rüya gibi, hiç olmamış gibi. O zaman nasıl olduğunu anlamamıştım. Ama şimdi Yuhanna 6:44'te gördüğümüz gibi beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez ayeti nedeniyle bunların olduğunu şimdi anlıyorum. Bilmeden iman ettim ve zamanla Rab yüreğimi değiştirdi. Bu hala sürüyor tabii ki. İsa bu demin okuduğumuz bölümde fiziksel ekmeğin ölümden kurtaramayacağını ancak gökten inen yaşam ekmeğini yiyenin ölmeyeceğini öğretiyor. Bu fiziksel olarak ölmeyecek anlamında değil. Cennette sonsuz yaşamı olacaktır anlamındadır. Fiziksel olarak ölsek bile son günde dirileceğiz ve sonsuza kadar Rab ile birlikte yaşayacağız. İsa tekrar tekrar bize benliğin ölümden başka bir şey getirmediğini ama ruhsal ekmeğin yaşam verdiğini öğretiyor. Pavlus'un dediği gibi Galatyalılar 6:8. ayette kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Bu bir tehdit değil. Bu bir tavsiye ve bu bir çağrı aslında buradaki söz. Evet. Mesih yaşam ekmeği benim dedikten sonra burada bu ekmeğin kendi bedeni olduğunu vurguluyor. Yani yaşam ekmeği göksel ekmek diye bahsettiği şeyin kendi bedeni olduğunu ve dünyanın yaşamı uğruna feda edileceğini söylüyor. Rab İsa burada çarmıhı gösteriyor. Bedeni parçalanacak, kanı günahlarımız için kurban olarak akacaktı. Yaşamını insanlığın günahlarının bedeli olarak verecekti. Bedel olarak ölecekti. Bunu niçin yapacaktı? Dünyanın yaşamı uğruna. Peki herkes kurtulacak mı? Bunu bilmiyoruz. Ama eğer bütün insanlar bir gün iman ederse, İsa'nın çarmıhta yaptığı işin herkese yeteceğini biliyoruz. İsa'nın müjdesi bütün dünya için ama alanlar kurtulacak. Bilmiyoruz kimlerin kurtulacağını ama eğer alırsa bu o kadar büyük ve yüce bir şey ki herkese yeter aslında. Şimdi devam edelim. Yuhanna'nın 6. bölümünde 52-58 ayetlere bakıyoruz. İsa böyle konuştuktan sonra bunun üzerine Yahudiler bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbiriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsan oğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar. Ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. Yahudiler onu anlamadılar. Bu sözler onlara çok ağır gelmişti. Nasıl yani? İnsan eti yiyip kan mı içeceklerdi? Aslında İsa elbette böyle bir şey demiyordu. Basit konuları anlattığında bile anlamayan, fiziki ekmekten başka bir şey düşünemeyen insanların bunu anlamasını da bekleyemeyiz. İsa da zaten bunu biliyordu. Ama o sadece iman etmekten bahsediyordu. Önceki baktığımız bölümde İsa, iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Şimdi de benim bedenimi yiyip kanını içenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Bu iki cümlede sonsuz yaşam aynı olduğuna göre cümlenin başındaki iki taraf da aynıdır. Yani ne olur? İsa'nın bedenini yiyen, yiyip kanını içmek demek, iman etmek demektir. İsa bize burada bunu anlatıyor bu şekilde. Gökten inmiş olan yaşam ekmeği İsa'nın bedenidir ve onu yemek İsa'ya iman etmektir. Bir şey yediğimizde o bizim içimize girer. Mesih'e iman ettiğimizde İsa içimize girer ve bizde yaşar. Biz de onda. Hiçbir şey bundan daha içten ve yakın olamaz. Başa dönersek yarım bıraktığımız ayet vardı. Yarım bir kısmını almıştık. Onu tamamlayalım. Matta 4:4. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Bu İsa'nın iblis tarafından denenmeye çalışıldığı zaman olmuştu. Yani burada da İsa bu deminden beri konuştuğumuz konuya aslında en başında cevabını veriyor. Yaşam ekmeği imandır. İman eden de sonsuz yaşama kavuşur diyor Mesih. Peki iman konusunda biraz fikir yürütelim. İman nasıl olur, nedir? Romalılar 10:10'a bakarsak orada Paulus, çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur diyor. Yürek, bu kelime kutsal kitapta tam 220 defa geçiyormuş. Demek ki çok önemli. Zaten biliyoruz değil mi? Rab bizim yüreğimize bakar diyoruz. O zaman neden yürekten iman? Her şey orada başlar da ondan. Günah da orada başlıyor. Yaratılış bölümüne bakarsak, Yaratılış 3:1-6. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanlardan en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına da verdi ve o da yedi. Gördünüz mü? Havva daha meyveyi almadan önce günaha düştü. Hem de iki günah birden işledi. Kutsal kitaba göre dünyadaki ilk günah eylemi yasak meyvenin yenmesidir. Çünkü Tanrı yemeyeceksiniz demiştir ama ondan önce günah yürekte oluştu. Evet, Havva'yı görüyoruz burada ve Havva daha meyveyi eline atmadan önce günaha düştü. Önce Tanrı'yı yalancı yerine koydu, şeytana inanarak. Çünkü Tanrı yemeyin ölürsünüz dedi ama şeytan ona hayır diye ye bir şey olmaz dedi. Ve bu ona inanarak Tanrı'yı yalancı çıkardı. Birinci günah buydu. Yürekte oldu bu önce. Daha elmayı koparmadı. Eylemi yapmadı. Ama yürekte Tanrı'yı yalancı yerine koydu. Bir de kıskançlık günahını işledi. Yani Tanrı gibi olmak istedi. Çünkü şeytan demişti ki gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bileceksiniz ve Tanrı gibi olacaksınız demişti. Peki, burada günahı gerçekleştiren neydi? Dedik ya, peki Havva ile Adem'in elleri mi, ayakları mı? Yani yaptığı eylem miydi? Değildi. Önce yürekte başladı. Günahın ilk doğduğu yer yürektir. Zaten yüreğin ne kadar önemli olduğunu birçok yerlerde, kutsal kitapta görüyoruz. Mesela Özdeyişler 4:23 ayetinde, her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Başka bir yerde Rab İsa yüreğe nasıl işaret ediyor? Matta 5:27-29. Ayetler. Zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına bakıp onu arzulayan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Mesih de yüreğe dikkatimizi çekiyor. Hezekiel 36:25-27. Ayetlerde Tanrı diyor ki, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Tanrı taştan yüreği çıkararak çıkaracağım derken içimizdeki yüreğin taştan olduğunu söylemiyor tabii ki. O taştan değil ama burada günah karşısında taşlaşmış olan, günaha meyilli yüreğimizi değiştireceğini söylüyor. Ve Tanrı'ya gerçek tapınma sadece yürekten olabilir. Yürek gerçekten çok önemlidir. Şimdi yüreği önemini böylece vurguladık. Ne olduğunu anladık. Yürekten iman hakkında biraz düşünelim. Yürekten iman, kendini inkar etmek, Rabbe teslim olmak anlamına gelir. Tanrı bizlere kendimizi Tanrı'ya diri, kutsal ve onu hoşnut eden bir kurban olarak sunmamızı ve ruhsal tapınmamızın bu olduğunu söylemektedir. Bizler artık kendimize ait değiliz. Bu nedenle de kendi irademiz ya da düşünüşümüz hareketlerimizi yönlendirmemelidir. Bizler Rabbe aitiz. Bu sebeple onun iradesinin ve arzusunun tüm davranışlarımız üzerinde etkin olmasına izin vermeliyiz. Kendi mantığımızı bir yana koyup onun yönlendirişini kabul etmeliyiz. Çünkü eğer sadece kendi düşünüşümüzün ışığıyla hareket etmeye çalışırsak mahvolacağız. Eğer düşünüşümüz kutsal ruhun yönlendirişine bırakılırsa, Pavlus'un dediği gibi artık biz yaşamayız ama Mesih bizde yaşar. Düşünüşümüzün boyun eğmesi Mesih'in öğrencilerinden istemiş olduğu kendini inkar etmektir. Bir kişinin yaşantısını yönlendiren prensip bu olduğunda tüm açgözlülük ve bencillik dışarı atılmaya zorlanacaktır. Bütün konuştuklarımızı şöyle kısaca özetlersek, yaşam ekmeğini Tanrı'nın karşılıksız lütfu olarak alacağız. Bunun için itaatkar, alçak gönüllü, merhametli ve Mesih'in benzeyişinde bir yürekle iman edeceğiz. Bunu kendi çabamızla yapamayız. O zaman bırakın kutsal ruh yüreklerinizde çalışsın, onu değiştirsin. Yüreklerimizi İsa'ya açalım ve birlikte dua edelim. Gel kutsal ruh. Yüreğimi ve aklımı senin eline bırakıyorum. Beni eğit, değiştir ve bana sarsılmaz bir iman ver. Mesih'in bedenini yiyerek ve kanını içerek sonsuz yaşama kavuşmama yardım et. Yaşam ekmeğini bana ver ve böylece İsa bende yaşasın, ben de onda yaşayayım. Amin.